Ayrım 34, sayfa 397. Üçüncü bölüm, Ateşin Dini Alayı. Ağıtçı kadınlar Nunik, Vartuk, Manuşak'ın iş konusunda şansları açılmıştı. Daha yüzlerindeki yaz rengini marulla ovup çıkarmadan yeni bir görev, öncekinin tam tersi bir görev çağırmıştı kadınları. Hamile kadınların sancıları uzun sürerse, bunu güvende umut etmekteydiler hep, doğum evinde iki öğün yemek yiyebiliyorlardı. Bunun da ötesinde 5000 kişi arasında her zaman insanlara özgü olaylar gelişebileceğinden hareketle giysilerinin eprimiş kıvrımlarında gerekli şeyleri getirmişlerdi. Sevsomit, kara rezene tohumu, biraz kırlangıç pisliği, kızılatın kuyruğundan koparılmış bir miktar kıl ve benzer ilaçlar. Henüz damlacık toprağı ölülerin üstünü yeni örtmüştü ki Hofsannah'ın sancıları başladı. Herkes cenaze merasimine gittiği için çadırda kadının yanında sadece İskuhi vardı. Genç kız sakatlığı nedeniyle yengesine pek yardımcı olamıyordu. Sancı çeken kadının dayanabileceği ne arkalıklı bir sandalye ne de arkasını besleyip destek yapabilecekleri yeterince yastık vardı. Yatağın iskeleti de içi boş demirdendi. İskuhi yengesinin destek alması için sırtını dayamıştı Hofsannah'a. Ne var ki Hofsannah'ın muazzam baskısına karşı koyabilmek için fazla narindi genç kız. Yatağın kenarına ne kadar güçle sarılırsa sarılsın vücudu hemen eğiliveriyordu. Hofsannah Tomasya'nın koy verdiği kısa çığlık işaret olmuştu Nunik'e. Ağıtçı kadınların cenaze töreninden ayrılmalarını kesin içgüdüsüyle o sağlamıştı. İşlerini bitirmiş şaşılacak kadar çok para kırmışlardı. Nunik'in ikna konuşmasının yas tutanlar arasında etkisiz kalmadığı görülüyordu. Hayırlı metelikler damlacıkta küflenecekleri yerde yoksul ve sefil halka yararlı olmalıydı. Bazı hayırseverler Nunik'in zorunlu açıklamalarını göz kırparak dinlemişlerdi. Çünkü dolanan söylentilere göre sadece aşılmış burunlu Nunik değil, kısa boylu şişman Manuşak da gizli milyonerdi. Bu iki yüzlü kadınların sadece kuruş, para ve meteliklerden oluşmuş hazineleri değil, aynı zamanda çömlek dolusu mecidiye lirasını, hatta deste deste kağıt parayı mezarlığa gömdükleri söylenmekteydi. Bu saklı sermayeler nedeniyle yoğun oluk mezarlığında tam anlamıyla dilenciler savaşı patlak verirdi. Bu savaşları Terhaykaz'un çoğunlukla arsız açgözlülükleriyle ölüler toprağının kutsallığını ihlal eden bütün güruhu buradan kovacağı tehdidinde bulunarak yetiştiriyordu. Milyoner kadınlar her fırsatta gerçek milyonerler gibi yaşlılık günlerinde yitip gitmemek için yorulmaksızın para kazanmak zorunda olduklarından yakınırlardı. Emeklilikleri için düşündükleri miktar elbette olağanüstüydü. Şişman Manuşak'la huysuz Bartuk'un sadece kazanç peşinde oldukları doğruydu. Ama Nunik'in kişiliğinde para kazanma ruhuna hizmet etmenin dışında başka ruhlara da hizmet veren ehli birini takdir etmek mümkündü. Biçimi bozulmuş burnuyla havayı kokluyordu Nunik. Hayır, kulübelerin bulunduğu kamp yerinde bir şey yoktu. Buradaki hamilelerin zamanı gelmemişti henüz. Sadece birkaç çocuk bağırtısı duyuluyordu. Hızlı hızlı soluk alan yaralılar hastane barakası önünde yatıyorlardı. Fakat sıcak ve açık havada yeni bir hayatın dünyaya gözlerini açacağı yerlerde hissedilen Nunik'in çok iyi tanıdığı hafif bir titreme vardı. Vartuk ve Manuşak'la birlikte bu titremeyi izleyerek üç çadır mevkiine gelmişti yaşlı kadın. Meslektaşlar Hofsannah'ın çığlığını duyunca onaylayan baş işaretiyle anlaştılar. Gerçek müzik uzmanları tek tek müzik ustalarının melodilerini ne kadar az birbirine karıştırırlarsa, bu kadınlar da insan çığlıklarını o kadar az karıştırırlardı birbirlerine. Doğuran kadın çığlığının kendi yasası vardı. Belli kabarmalar, zirveler, aralar ve düşüşler içeriyordu. Yanlış birinin ya da ölüm korkusunun çığlığı da aynı şekilde kendi yasasına tabiydi. Kulak gerçeği biliyordu, burun gerçeği biliyordu, en kolay yanılan yine gözdü. İskuhi tam Mayrik Antaram'ı aramaya gidecekken üç kader ilahisi haber vermeksizin çadıra dalmışlardı. Yüzlerindeki donuk mordu karanlıkta alev almış gibiydi. İskuhi ile Hofsannah'ın dili tutulmuştu. Kadınlardan korktukları için değil, yoğun olukla bu yaşlı kadınları kim tanımaz ki? Hala yüzlerinde ölüm ihtişamını taşıdıkları için. Kadınların korkusunun batıl inançla ilişkili anlamını hemen kavrayan Nunik, İskuhi ile Hofsannah'ı sakinleştirdi. ''Kızcağızlarım, bizim böyle gelmemiz iyi işaret. Ölümü arkamızda bırakmış olduk.'' Nunik ilk tıbbi önlem olarak ocaktan ateşi karıştırmaya yarayan ince çubuğu çekip çadırın içine büyük haçlar çizmeye başladı. İskohi büyülenmiş gibi bakıyordu. Neden çiziyorsun bu haçları? İşine ara vermeden haçların amacını anlatmaya girişti Nunik. Doğuran birinin odasına dünyanın bütün ruhları toplanırlardı. Fakat bunların arasında kötü ruhlar iyilerden daha fazlaydı hep. Çocuk dünyaya gelirken sancılar esnasında başını ana rahminden çıkardıkça kötü ruhlar içine tamamen işlemek için çocuğun üstüne çullanırlardı. O nedenle çaresiz her insan kötü ruhlardan şu ya da bu boyutta etkileniyordu. Herkesin içinde şeytani bir şeylerin gizlice uyuyor olması bundandı. Buna göre şeytan bütün insanlarda içerikliydi. Şeytanın dürtmediği tek insan kurtarıcı İsa'ydı. Nunik'e göre doğurtma eyleminde en büyük marifet şeytanın katılımını azaltmakta yatıyordu. Etrafa haçlar çizerek adeta doğuran ablukaya alınıyor, haçlar efsanevi karantina işlevi görüyordu. İskui her gece gördüğü sürgün düşlerini anımsadı. Üzerinde katranlaşmış bir şeytan kaleidoskopik yüz vardı. Serbest eliyle şeytanı hareketsiz kılmak için özellikle de vücudu onun gücüne teslim olmak istediğinde havada haçlar çizmeye çalışıyordu. Ah kurtarıcı İsa, dünyada yaşanan ne kadar çok korku için her saniye hazır olmak zorundaydı. Ama Nunik'in bilgeliği bitmemişti daha. Dediğine göre tek tek organların, özellikle kalbin, akciğerin, karaciğerin, onlara tamamen egemen olmaya çalışan belli şeytani ruhları vardı. Bütün doğum faaliyeti aslında doğaüstü asımlara karşı çocuğun nereye ait olacağı konusunda verilen bir mücadeleden ibaretti. Bu mücadele ne kadar çekişmeli geçerse doğum o kadar zor olur, sancılar o kadar uzardı. O nedenle akıllı kadınlar Nunik'in göstereceği denenmiş geleneksel yardım ve hileleri kullanmalıydı. Böylece bebek ilk tehlikeli günleri sağ salim atlatacaktı. Bu sayede doğum mücadelesinin tekrarı olan hayatının bundan sonraki büyük kader dönemeçlerinde de iyi donanmış olurdu. Nunik'in açıklamaları yumuşak, eski Ermeni sözcüklerinin serpiştirildiği ezberlenmiş sıkıcı bir şarkı gibiydi. Maraş Misyoner Okulu'nda halkının klasik dilini biraz öğrenmiş olmasına rağmen İskuhi bu sözcükleri anlamamıştı. İlk korku geçtikten sonra yüzü gözü boyalı ağıtçı kadınların varlığı tuhaftır ama hoş ve yatıştırıcı etki yapmıştı. Gerçekten uykuya dalan Hovsan'la, Vartuk'un kol bileklerini ince uzun ipek sicimle, ayak bileklerini de bir başka iple bağladığının farkına varmamış gibiydi. Fakat Nunik yatağa yaklaşarak öğüt vermeye başladı. ''Ne kadar uzun süre kapalı kalırsan gücün o kadar kapalı kalır. Kendini ne kadar geç açarsan Tanrı'nın rahmeti o kadar çok içine girer ve o kadar çok içinden çıkar.'' Kısa boylu şişman Manuşak ise çadırın önünde çalı çırpı toplayıp ateş yaktırmıştı. Ateşin üstünde ekmek somununa benzeyen iki düz taş kızdırıyordu. Bu büyücü faaliyeti son derece akla uygundu. Zira havlulara sarılmış kızgın taşlarla doğuran kadının yorgun düşmüş bedeninin ısınması sağlanacaktı. Manuşak'ın ateşin üzerinde hazırladığı rezene tohumundan yapılan sıvı da dahil, büyücü ekimliğin bu isabetli bölümüne Bedrus Altuoni'nin de karşı çıkmaması gerekiyordu. Oysa hastanın yanında can düşmanlarını görünce seyrek saçları ayağa kalkmıştı. Gençlere özgü çeviklikle bastonunu kaldırıp ağıtçı kadınları döverek kovalarken pürüzlü sesiyle yağdırdığı iltifatların arasında akbabalar sözcüğü en yumuşağıydı. Doktor Bedros Altuni'nin batılı biliminin hararetli temsilcisi olduğu açıktı. Hayırsever Avedis Bagratyan onu halkın batıl inançlarına karşı aklın meşalesini yükseltmesi için okutup 5 yıl boyunca Viyana Üniversitesi'nde öğrenim görmesini ve orada yaşamasını sağlamamış mıydı? Ama Bedros Altuni de hayırsever adama ölünceye kadar yoğun olup da doktorluk yapacağı, Süveydiye'nin öteki yoksul 7 köyüyle de ilgileneceği konusunda verdiği sözü bağlılıkla yerine getirmemiş miydi? Bu yemini tutması, bağlılığını sürdürmesi kolay mı olmuştu acaba? Onurlu tuzaklar 10 kez değil 30 kez çekiyordu doktoru kendisine. Antakya Belediyesi birçok kez uygun tekliflerde bulunmuştu. İskenderun'dan hatta büyük kent Halep'ten bile teklif almıştı. Kıyı kesimindeki o sefil köyleri bırakması koşuluyla kazada resmi Faysikot görevinin önerildiği vali ve kaymakamın bizzat imzaladığı teklifler vardı elinde. İmparatorluk içinde Avrupa'daki herhangi bir yüksek okul diplomasına sahip doktorlar kadar aranan ve altınla tartılan başka bir canlı daha yoktu. böyleleri büyük bir istisna oluşturuyordu. Hekim Bedros yıllar önce Halep ya da Maraş'ta ev sahibi, İstanbul'dan Deir ez-Zor'a kadar saygı gören 10 hastanenin yönetim kuruluna üye, Osmanlı ordusunun genel kurmay doktorluğunu yapan Harun kadar zengin biri olabilirdi. Bu durumda Ermeni olması hiç rol oynamaz, sürgün yanı başından onu hiç etkilemeden geçip giderdi. Oysa şimdi gerçek durumu neydi? Yaşlı hayırsevere verdiği sözü tuttuğu için kaderin merhametli teşekkürü ne olmuştu? Bu soruya yanıt vermek bile gereksiz. Herhangi bir idealin haçını taşıyanları bekleyen bundan başka bir şey değildir zaten. Belki de yaşlı doktorun ödülü hayatı boyunca yükseklerde tuttuğu meşaleydi. Fakat şimdi yorucu olduğundan daha az renkli olmayan faaliyete gülüyordu acıyla. Hey, rica ederim şu halka bir bakın. Yoğun olukta çalıştığım bu 40 yıl içinde ne kadar az şey öğrendi. Frank doktora güvensizliklerini, yüzüne karşı ne kadar aydınlandıklarını göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, hiç yitirmiyorlar. Elbette çabalarım ürün vermedi değil. Bizde ölüm oranı komşularımızdan, hele Müslüman köylerden çok düşük. Fakat diğer mezar bekçileri ve büyücülerle birlikte Nunik'in kökünü kurutmaya hiçbir şey yetmedi. Gündüzleri kovulsalar da aynı gece yakınları tarafından hastanın yatağına gizlice çağrılıyorlar. Batıl inancın bu kirli denizinde bilincin meşalesi nasıl yükseltilebilir? Ya da daha zoru, hijyenik temizlik nasıl kabul ettirilebilir? Benzer konuşmaları diplomalı Bedros Altuni'den sık sık duymak mümkündü. Fakat içini kemiren daha acı bir şey vardı ki bunu hep içinde saklamıştı. Yumuşak huylu eşeğinin sırtında sadece köylere viziteye çıkmakla kalmayıp bütün bölgenin Müslümanlarına da akıl verdiği uzun yıllar içinde çok tuhaf deneyler yaşamıştı. Bilime inanan bütün varlığı dirense de aseptik ve antiseptiğe tamamen aykırı iğrenç tedavi yöntemleriyle en pis şifa dağıtıcı büyücülerin elde ettikleri başarıları kabul etmek zorundaydı. 100 hastanın 80'inde teşhis aynıydı, nazar. Nazara karşı tükürük, koyun sidiği, yanmış atkılı, kuş pisliği ve başka iştah açıcı ilaçlar kullanıyorlardı. Fakat onun umut kestiği şu ya da bu hastanın İncil veya Kur'an'dan ayetler yazılı bir parça kağıdı yuttuktan sonra anlaşılmaz biçimde hızla iyileştiğine birçok kez tanık olmuştu. Altuni yutulan kağıt parçasının mucizevi gücüne inanarak kuşkulara düşecek biri değildi elbette. Ama bunun ne yararı vardı ki? İyileştirme iyileştirmeydi. Ermeni köylerinde zaman zaman bu tür tedavi yönteminin başarılı olduğu haberi dolanır, böyle durumlarda Altuni'nin hastaları gruplar halinde çevredeki Arap hekimlere akın ederler, hatta Nunik'le öteki temiz pakkader ortaklarına başvururlardı. Bu yola sapanlar arasında her şeyi iyi bilen aydınlanmacılar, meşaleyi yükseklerde tutan kendine özgü kişiler, örneğin şu ya da bu öğretmen olabiliyordu pekala. Bu da doktorun moralini elbette yükseltmiyordu. Bedros Altuni'nin acısının nedenlerinden biri burada yatıyordu. Öteki nedeni belki de daha gizliydi. Bilim, aydınlanma, ilerleme pekala. Ama aydınlanma ve ilerleme sağlamak için insanın önce kendisinin aydınlanmış olması, ilerleyebilmesi gerekir. Oysa Musa Dağı'nın gölgesinde yeni buluşlardan bir haber, tıp, kitap ve dergisi okumaksızın kim ilerleyebilirdi ki? Krikor'un eskiye ait kütüphanesi en çılgın sorulara yanıt veriyordu. Ama tıp bilimi alanında hem de sahibi eczacı olduğu halde ya da belki de o nedenle tamamen yetersizdi. 1875 yılında yayınlanmış Alman baskısı bir tıp el kitabının dışında tek kitabı yoktu doktorun. Üstelik bu kitapta gerekli olan her şeyin kaydedildiği kalın bir cilt olmasına rağmen yine de yarar sağlamıyordu. Çünkü acımasız zaman sadece küçük ders kitabının üzerinden geçmekle kalmamış, Doktor Altuni'nin Almanca dil bilgisini de aynı boyutta etkilemişti. Doktor Bedros eczacı Krikor'a hiç benzemezdi. Seçkin eczacı kütüphanesindeki dilini bilmediği kitapları karıştırırken, düşüncelerinin alevi yine de onu aydınlatır, kitapların sayfalarını açmadan Sibyl gibi kehanette bulunabilirdi. Dipnot, Sibyl eski Yunanca'da falcı kadın, çevirinin notu. Öyle ki kuşkucu ve kıskanç Oskanyan bile kehanetle bilimi birbirinden ayıramıyordu. Bedros Altuni ise yaratıcı kaynağın içinde kendiliğinden fışkırmadığı yetersiz bir rasyonalistti. O nedenle dili tutulmuş el kitabını artık hiç açmıyor, muska ya da fetiş olarak bile kullanmıyordu. Onlarca yıl önce öğrendiği teorik bilgiler büyük bir şey olarak eriyip birbirine karışmıştı. O nedenle doktor için adını bildiği 10-20 kadar hastalık vardı. İnsanların sonsuz çoklukta dert çektiğini görmüş olmasına rağmen bunları sahip olduğu yetersiz bilgisi içine sokuşturuyordu. Kendisine duyduğu güvensizliğin derinliklerinde, kendisini de iğrenç tedavi yöntemleri, sabırlı doğanın yardımıyla çok sık başarılı olan çevredeki hekimler, sahte hekimler, ağıtçı kadınlar gibi bilgisiz hissetmekteydi. Öte yandan tam da bu güvensizliği kendisi de farkına varmadan onun mesleğinde iyi olmasını sağlamaktaydı. Çünkü dünyadaki her ustalığın ön koşulu erişilmez karşısında duyulan acizlik olduğu kadar erişilenden de hoşnut kalmamaktadır. Öte yandan doktorun, düş kırıklığına uğramış batılının, Nunik, Vartuk, Manuşak'ı görünce tepesine attıran o hiddetli nefretin nedeni de aynıydı. Fakat bugün öfkesi pek etkili olamamıştı. Kovalanan sahte hekimler gitmemekle direniyorlar, üç çadır mevkiinin kıyısından ezeli can düşmanlarını alaycı gözlerle izliyorlardı. Hofsanna Tomasyan Damlacık'la doğum sancısı çeken ilk kadındı. Vadideyken bile doğum erkekler de dahil bütün yakın akrabaların, sülalenin katıldığı toplumsal bir olaydı. Ama şimdi daha da bu olay daha törensel ve kamuya açık hale gelmişti. Çünkü başka hiçbir halkın yaşamadığı böylesine korkunç felaket günlerinde ilk Ermeni çocuğu dünyaya gözlerini açacaktı. Savaştaki başarının göz kamaştırıcı armağanı iki altın obüs bile çekiciliğini kaybetmişti. Öğleden önce savaş ganimetinin olduğu yeri ziyaret eden kalabalık, şimdi de sefil kampın zengin merkezi üç çadır mevkiine akıyordu. Çadırının perdeleri açılmış, zavallı Hofsanna acımasız güneşe terk edilmişti. Duyduğu acı onun da ama o kendisinin değildi artık. Meraklar girip çıkıp duruyorlardı. Bedros Altuni kısa bir süre sonra aslında burada iş olmadığını anlamış, yerini birçok doğuma doktorun temsilcisi olarak giren karısına homurdanarak bırakmıştı. Ağıtçı kadınların derin selamını dikkate almadan hastane barakasındaki yaralıların yanına doğru yaklaştı. Mayrik Antaram Hofsanna'nın yanında kalmıştı. Çadıra girmek için sıkıştıranları güçlü yumrukları ve sözleriyle geri itiyordu. Yıllardan beri bu işi kararlılıkla yerine getirmekteydi. Ne kadar yaşlanmış da olsa her doğum yaptırışında hala gençliğinde başarısızlıkla sonuçlanan iki doğumu hatırlamadan edemiyordu. İskui hava çok sıcak olmasına rağmen demir gibi soğuk eliyle yengesinin alnını serinletmekteydi. Gözleri buyurduklarını kaçırmamak için ürkek bir gayretle Mayrik Antaram'dan ayrılmıyordu. Doktorun karısı bütün enerjisine rağmen insanların sık sık soru sormak, cesaretlendirmek, öğüt vermek için çadırlara girmelerini engelleyemiyordu bir türlü. Gabriel de bilgi almak için gelmişti. Uyuşturan koşuşturmaya rağmen İskuhi adamın sakallı yüzünün dünden bu yana ne kadar çökmüş, ne kadar solmuş olduğunu fark etti. Juliet'in bunca zaman bir aile gibi bir arada yaşamalarına rağmen Hofsanna'nın yanında sadece yarım saat kalmasına da şaşırmıştı. Hofsanna'nın kocası Aram her 10 dakikada bir geliyor ama hemen işinin başına dönüyordu. Dünkü zaferden ve askerlerin geri çekilişinden sonra nöbetçilerin gevşeyip rahatlamamaları için her zamankinden daha fazla dikkatli davranmak gerektiğini söylüyordu. Aslında peşini bırakmayan karısına ilişkin duyduğu heyecan ve kaygıydı. İyi yürekli baba Tomasyan ise olağanüstü gergin papaza paratoner görevi yapmak için oğlunu birbiri içine girmiş karışık yollarda izliyordu. İnşaat ustası erkek torun sahibi olmanın mutlu beklentisi içinde siyah pazar giysilerini giymişti. Saatinin altın zinciri kısıtlı miktarda et yemekten henüz etkilenmemiş olan karnının üzerinde yatay durmaktaydı. Bütün dostlar ya armağan ya da koca karı ilaçları getiriyorlardı. Örneğin eczacı Krikor kalp ve sinirleri güçlendirmek için kendi yaptığı ardıç ruhunu alıp gelmişti. Fakat horoz yumurtası düşünüldüğünde Krikor'un armağanı son derece masumdu. Doğum gecikip sonuçsuz sancılar tekrarlanıp durduğu sırada olağanüstü büyük bir yumurtayla çadıra gelen yaşlı kadın elindeki yumurtayı yeni ay doğarken bir horozun yumurtladığını iddia etmişti. Zor doğum yapan biri bu doğa ürününü çiğ ve kabuğuyla yerse çocuk göz açıp kapayıncaya kadar çıkardı dışarı. Buradaki insanlarla ilişkisi kocasından daha iyi olan Mayrik Antaram getirdiği kocaman yumurta için teşekkür etmiş, öğüdünü hemen uygulayacağı sözü vererek dışarı itmişti kadını. Hofsanna Tomasya'nın sancıları esnasında artık bağırmaması halk kadınlarının hoşuna gitmiyordu. Bu davranışın ardında gurur gibi bir şey sezmekteydiler. Gerçekten de bu deyim yerindeyse gururdu ama utancın gururu. Nunik, Vartuk, Manuşak yine gelmişlerdi çadıra. Bir köşede oturan Nunik, ünlü bir operatörün köy berberini izlemesi gibi hoşgörülü ve keyifli gözlerle izliyordu Mayrik Antaram'ın uğraşlarını. Dipnot, köy berberleri eskiden köylerde hem berberlik hem de cerrahlık yaparlardı. 8 saatten fazla süren sancılar sonucunda nihayet bir oğlan çocuğu doğurmuştu Ofsan'la. Zeytun'dan bu yana ana rahminde sayısız korkular, eziyetler çeken çocuk kendinde değildi. Soluk da almıyordu. İskuhi bebeğe suni teneffüs yaptırırken Antaram hala kan ve yapışkan sıvı içinde olan minik bedeni sarsıyordu. Bu arada her şeyi daha iyi bilen Nunik ve meslektaşları yıldırım hızıyla kaptıkları sona 7 değişik aileye ait 7 dikiş iğnesi batırarak ateşe atmışlardı. Dünyadaki kaderinden kurtulabilmek için cansızlığa kaçmış olan hayat ateş sayesinde yeniden bağımsızlaşmıştı. Bebek birkaç saniye sonra yutkunmaya, soluk almaya, en sonunda da sızlanmaya başladı. Mayrik Antaram bebeği koyun yağıyla dikkatle temizlerken sessizleşen kalabalık tezahürat yapıyordu. Güneş batmıştı. Papaz Aram genç babaların beceriksiz ve biraz komik gururuyla ileride büyük insan olacak buruşuk yaratığı eline alıp kalabalığa doğru tuttu. Herkes sevinç içindeydi. Çocuk erkek olduğu için Tomasyan'ı kutluyorlardı. Savaşçılar arasında kaba şakalar yapıldığı duyulmaktaydı. Gerçek geleceği kimsenin düşündüğü yoktu. Musa Dağ'ın gerçek oğlu bu bebeğin küçük kalbinin üzerindeki minik yuvarlak beni önce kimin fark ettiği bilinmiyor. Kadınlar bu belirtinin anlamı üzerine uzun süre konuşmuşlardı. Meslekleri itibariyle böyle şifreleri çözebilecek durumda olan Nunik, Vartuk, Manuşak ise tek söz etmeden başlarını örtmüş, bastonlarını almış, bir sürü armağanla geri dönmek üzere yola koyulmuşlardı. Esmer ihtiyar bacakları hızlı yol alıyordu. Yükselen ay ışığı altında geçmişin mezarlarına doğru inerken antik koroların masklarını andırıyorlardı. Henüz 3 gün 3 gece geçmemişti ki gözcüler köylerde anlam veremedikleri hareketlilik yaşandığı haberini getirdiler. Gabriel hemen gözcü noktalarından birine çıktı. Gerçekten de dürbünün ucunda tamamen birbirinden farklı görüntüler içinde hareketli bir kalabalık vardı. Orontes Ovası'nda köyleri birbirine bağlayan yollarda, kağını yollarında, patikalarda, çepeçevre her yerde yaklaşan öküz arabaları görülüyordu. Köylerin içinde ise oraya buraya koşuşturan fesli ve sarıklı kalabalıklar göze çarpmaktaydı. Her yeri dürbünle köşe bucak tarayan Gabriel tek askere rastlamamıştı. Sadece birkaç zaptiye vardı görünürde. Öte yandan terk edilen köylere gelenlerin bu kez Antakya ve çevresinin her zamanki ayak takımı olmadığını fark etmişti. Bugünkü akının önemli ve tasarlanmış bir amaca dönük olduğu anlaşılıyordu. Yoğun olup kilise meydanında hızlı bir faaliyet içindeydi kalabalık. Kilisenin yangın merdivenlerini tırmanan sarıklı adamlar büyük kubbenin yanındaki boş çan kulesinde dolaşıyorlardı. Son derece cılız bir sesin çevreye yayıldığı duyulmuştu. Hayır, dünyanın dört tarafına yayılıp yiten bu ses ancak hissedilirdi. Peygamberin müezzini İsa'nın evinden her Müslümanı titreten bu ıssız bölgenin her kasabası, her köyü, her kulübesinin inananları Musa Dağ'ın köylerine çekiyormuş gibi görünen iniltili, baştan çıkarıcı bir ezgi gönderiyordu. Yaşlı Avedis'in yaptırdığı kilisenin kaderi belli olmuştu. Avedis'in torununun beyninde bu gururlu yıkma girişimini birkaç obüs mermisiyle karşılama arzusu belirdi. Fakat bu arzuyu hemen anında silip atmıştı Bagratyan. Çünkü eskiden bu yana savunduğu savunmada kalma, hiçbir zaman saldırmama ilkesini ihlal eden son insan kendisi olmalıydı. Dağ aşağıdaki düşmanların gözünde cansız ve gizemli öylece durduğu zaman tehlikeli oluyordu. Her meydan okuma devlet ulusu olarak Türklere cezalandırma konusunda ahlaki haklılık kazandıracağı için savunma savaşını güçsüzleştirirdi. Vadide görülen anlaşılmaz karışıklık karşısında Bagratyan kendi kendine daha kaç savaşa direnebileceklerini sordu. İki kez elde edilen savaş ganimetleri ve Nurhan Çavuş'un el üretimine rağmen cephane olağanüstü sınırlıydı. En küçük başarısızlığın, en küçük yenilginin kaçınılmaz olarak yok oluşa yol açacağını bilmek insanın yüreğini daraltıyordu. Damlacık halkı için ara aşama yoktu. Ya zafer kazanacak ya da ölecekti. Gabriel Bagratyan şimdiye kadar binlerce kez yaptığı gibi bir kez daha düşündü. Sadece siperlerin yitirilmesi yol açmayacaktı bu sona. Ne olursa olsun iyi de kötü de son demekti. Kendisinin savaş becerisi bu sonu mümkün olduğunca geciktirecekti sadece. O nedenle dağın iki kez yenilen askerlerde yarattığı panik derecesine varan korku yararsızca harcanmamalıydı. Vadiye yeni gelenler dakikalar geçtikçe kalabalıklaşıyordu. Bagratyan askeri bir girişimin kesinlikle planlanmadığını uzun süre sonra saptamıştı. Ama bu yeni yerleştirmenin amacının ne olduğunu henüz tamamen kavramış değildi. Belki bu bir Hristiyan bölgesinin Müslümanlar tarafından gerçekten ya da görüntüsel olarak ele geçirilmesiydi. Yoğunoğlu Kilisesi'nin kapısında Avrupalı giysiler içinde küçük bir grup dikkatini çekti. Memurlarıyla birlikte müdür bu diye düşündü. Aralarında savaş durumunu değerlendirmek üzere gelmiş herhangi bir subayın bulunmamasına sevinmişti. Yine de siperlere tamamen hazır olma emri verdi. Ayrıca bütün gözcü noktalarında nöbetçilerin iki katına çıkarılmasını emretmiş, askerlerin muhtemel gece baskınını olanaksız kılmak için meyve bahçeleri ve bağların yakınlarına kadar damlacığa çıkan bütün yollara keşifçi gruplar yerleştirmişti. Gabriel'in tahmini doğruydu. Yoğunoğlu Kilisesi'nin önünde duran Çilli müdürdü. Neler olup bittiğini görmek için daha rütbeli biri, karaciğer hastası kaymakam da gelmişti. Bunun bir nedeni vardı. Zira düzenli ordunun ikinci ama daha acıklı, daha aşağılayıcı geri çekilişinin ardından Antakya'da önemli sonuçlara yol açan bazı gelişmeler olmuştu. Kaymakamla çocuksu yanaklı zavallı binbaşı arasında ölüm kalım mücadelesi hemen başlamıştı. Geçmiş zamanların sıradan garnizon babası yeni stil İttihat inceliğiyle boy ölçüşemeyeceğini göstermişti. Can düşmanı yardımcısı yüzbaşının tam da bu sefer esnasında izin almasının nedenini ancak şimdi anlıyordu. İzin vermekle yardımcısının tuzağına düşmüştü. Kısa süre sonra gerçekten de binbaşının yerine geçecekti. Önce kaymakamın halkta binbaşıya karşı öfke uyandırmasıyla başlanmıştı işe. Antakya'da tek bir hastane vardı ve bu da sivil makamlara tabiydi. Hasta askerler hafif durumlarda garnizonda kalırlardı. Tıbbi bakım ve tedavinin gerekli olduğu durumlarda ise ağır hastanın hastaneye kabulü için askeri komutanın kaymakamlığa başvurması gerekirdi. Bu bürokratik muğlaklığı kaymakam haince kendi yararına kullanmıştı. Binbaşının işi kesinlikle bitmiş de olsa görevden alınması raporlar ve soruşturmalar nedeniyle daha haftalar sürerdi. Bu koşullarda hiçbir ilerleme olmazdı. Oysa kaymakam kazada yürüteceği politika için Abdülhamid zamanından kalma kaba saba adamlara değil güvenilir ittihatçılara ihtiyaç duymaktaydı. Yüzbaşıyla kendisi olacakları önceden görerek hile yapmışlardı. Taş çığı ve savaşın yol açtığı ölülerle yaralıları taşıyan uzun kağını konvoyu, beli bükülmüş binbaşı kendi yenilgisinin tellalı olarak Antakya'ya geri dönmeden birkaç saat önce gece vakti ulaşmıştı kente. Olup biteni bilmelerine rağmen vilayette ışık yanmıyordu. Yaralılar hastanenin kapısına getirildiğinde yönetici hastaneye alınmalarını acımasızca engellemişti. Kaymakamın yazısı olmadan kimsenin hastaneye alınmayacağı konusunda kesin emir vardı. Sövüp saymanın ortalığı ayağa kaldırmanın hiç yararı olmamıştı. Doktor yaralılara gerekli müdahaleyi gece vakti açık havada ay ışığı ve petrol lambası ışığında yapmıştı. 200 kişilik muazzam kalabalığı dar, yetersiz hastaneye almak için ne izni vardı ne de yeri. Ne yapacağını bilmez halde direktif istemek üzere yardımcısını kaymakama yollamıştı. Haberci uzun süre sonra görevini yerine getiremeden geri geldi. Kaymakam öyle derin uyuyormuş ki kaldırmak mümkün olmamış. Bunun üzerine hiç olmazsa kapalı yerde bulunmalarını sağlamak amacıyla inleyen ağlayan yaralılar garnizona götürüldü. Bu arada güneş doğmuş, gün ilerlemişti. Kan revan içindeki kanıların Antakya halkı üzerine yarattığı etkinin anlatılması mümkün değildi. Kaderin böylesine gagaladığı binbaşı yaklaşık aynı saatlerde kurmayı ile birlikte Orontes Köprüsü'nü geçerek kente girdiğinde kent halkı tarafından taşlarla karşılanmış ve ancak dolambaçlı yollarla onur kırıcı biçimde makamına ulaşabilmişti. Özellikle şimdi kalabalığın kentte pazar kurulması nedeniyle arttığı bu saatlerde mutlu kaymakam nihayet gerekli yazılı izni vermiş, bahtsızları uzun konvoylar halinde hastaneye taşıtmıştı. Ne var ki verdiği kesin emre göre konvoy büyük pazarın ortasından geçecekti. Sapsarı acılı yüzler ve kanlı sargıların yeniden ortada görünmesi halk arasında büyük bir kargaşaya yol açmış, garnizona yürüyen öfkeli kalabalık zavallı binbaşının makamının buralarda paha biçilmez olan camlarını aşağı indirmişti. İş bu kadarla da bitmedi. Silahlı ordudan geriye kalan güçler öylesine tükenmiş ve süklüm püklümdü ki ayak takımı karşısında ürkek dar kafalı insanlar gibi garnizon kapılarını sıkı sıkı kapatmaktan başka bir şey yapmadılar. Her insan kalabalığı içinde devlet düzenini koruyanlara karşı kolayca alevlenen geleneksel bir nefret taşır. Kalabalık garnizon içindeki ölüm sessizliğini kendi zaferi olarak algılamış ve taş bombardımanına girişmişti. Subaylar erlere süngü taktırıp meydanı temizletmek üzere kendilerine emir vermesi için yalvarıyorlardı binbaşıya. Ne var ki divana uzanmış olan yaşlı adam öğüt dinleyecek durumda değildi. Dudaklarından hep aynı sözcükler dökülüyordu. Suç bende değil, suç bende değil. Bitkinlikten ölecek bir halde uyumadığı anlarda ağlıyor, ağlamadığı anlarda ise uyuyordu. Askeri mevzi komutanı başına gelenlerden başka bir de kudurmuş kalabalığı elinden sivil makamlarca yani polis ve jandarma tarafından kurtarılmak gibi bir aşağılanma yaşanmak zorunda kalmıştı.